Ayrım 20. Sayfa 156. Zorlu imtihanlar. Sonbaharda güneşli günleri gri ve hüzünlü olanların izlemesi gibi, Medine'de de sevinçlerin ve acıların birbirini izlediği bir dönem başlamıştı. Sevinçli olaylardan bir tanesi, peygamberin ortak bir hevesle inşasına başlanan mescidiydi. Vahan'ın tüm ahalisi gibi Zeyd ve Yezid de, bölgenin kutsal coğrafyasını değiştirecek bir ruhani merkezin doğmakta olduğunun bilincinde olarak hurmalık ile mescid inşaatı arasında mekik döküyorlardı. Zorluklar, Kureyş kabilelerinin güçlerini kullanarak Medine'yi ticari yolların dışında tutmasıyla başladı. Bu da kısa sürede dramatik bir hal alan ekonomik bir krize dönüştü. Vaha zengin olarak kabul edilmekle birlikte kendi kendine yetebilmekten uzaktı. Geliri hiç durmadan Yemen'den Suriye'ye gidip gelen kervanlara bağlıydı. Arabistan'ı Filistin'e bağlayan yol üzerindeki mola yerlerinden birisi haline geldiğinden beri ahalisi Vaha'da bulunamayan her şeyi tedarik edecek ticari ilişkilerden yararlanmaya başlamıştı. Hazreti Peygamber geldikten birkaç hafta sonra Mekkelilerin koyduğu ambargo yavaş ama etkin biçimde hissedilmeye başlandı. Gıda stokları tükendi ve ancak yasağı dinlemeyen birkaç kervandan yüksek fiyata sağlanabilmeye başlandı. Öte yandan Mekkelilerin gelişiyle Vaha nüfusu önemli miktarda artmıştı. Gelenler Medineli Müslümanların ellerinden geldiğince yardım etmeye çalışmalarına rağmen çok fakirdiler. Vaha'daki her aile evini ve işini paylaşarak Mekkeli bir Müslüman ailesini üstlenmiş durumdaydı. Ancak eldekiler azaldıkça açlıktan başka paylaşacak şey kalmamıştı. Öyle bir gün geldi ki peygamber bile ailesi için günde yalnızca 16 hurma sağlar oldu. Üstelik bunları Mekke'de işleri yoluna koyduktan sonra yanına gelen genç kuzeni Ali ile de paylaşmaktaydı. Kıtlık Zeyd'in ailesine de çabuk etki etti ve buraya da evlilik planlarını ertelemek zorunda kaldı. Nitekim Eslem kabilesine Mekke ve Medine arasında kalan çölde hem Mekkelilerin saldırılarını engelleme hem de Medine'ye uğramadan güneye giden kervanları saptama görevi verilmişti. Amaç bu kervanlara saldırmaktı. Vahalılar daha fakir bedevi kabilelerinin yaptığı gibi talana başvurmak zorunda kaldılar. İlk saldırılar beklenen sonucu ne yazık ki veremedi. Az sayıda ata sahip olan bu insanlar için deve sırtında veya yaya olarak çölde hareket halindeki bir kervan bulmaya çalışmak samanlıkta iğne aramaya benziyordu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Medine'de hiç istenmeyen bir olay yaşandı. Mekke'den çok daha nemli olan iklimi çöl insanların hiç bilmediği hastalıkların hızla yayılmasını kolaylaştırmaktaydı. Medinelilerin alışık olduğu bu durumdan Mekkeliler çok etkilenmekte ve ölümcül biçimde zayıflamalarına neden olan ve çoğu zaman uzun süren yüksek ateşe maruz kalmaktaydılar. Nevvar ve Kerime hastalara yardım etmek için ellerinden geleni yapıyorlar ama salgın Vaha insanlarının o ana kadar karşılaşmamış oldukları bir şey olduğundan ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Peygamberin olası bir tedaviye ilişkin bir şey söyleyip söylemediğini öğrenmek için Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Ayşe'ye başvurdular. Hz. Ayşe, Allah'ın Resulü bana ateşlerinin daha da yükselmesini engellemek için olabildiğince soğuk suyla yıkanmalarını ve bol miktarda su içmelerini söyledi, dedi. Medineli kadınlar hemen söylenini uygulamaya başladılar ve hiç olmazsa genç hastalardan bazılarının iyileşmeye başladığı görüldü. Ancak bu sonuçlar ölümün gölgesini uzaklaştırmaya yetmiyordu. Peygamberin ashabının çoğunun ayağa kalkmaya bile gücü yoktu. Yıllarca etten kemikten düşmanlarla çarpışmaya alışmış bu insanlar en az onlar kadar tehlikeli ve görünmez bir tanesiyle karşılaşmışlardı. En hasta olanların arasında Hazreti Ebubekir de vardı. Kendisi Hazreti Peygamber'e Mekke'den Medine'ye yolculuğunda eşlik eden kişi olduğu gibi eşlerinden biri olan Ayşe'nin de babasıydı. Kadınlar kendisini ziyarete gittiklerinde evinin bir köşesinde konuşmaya bile gücü olmayarak yatmaktaydı. Kızını görür görmez sitem etmeye başladı. Ölüm ayakkabı bağcıklarından daha yakına geldiğinde her sabah ailesi ziyaret etmeli erkeği. Hazreti Ebubekir'in biraz ilerisinde güçlü ses tonu nedeniyle ezan okuma vazifesi verilmiş esmer tenli bir adam Bilal-i Habeşi yatmaktaydı. O da ölümün sevgili şehrini bir kerecik daha görmesini engelleyeceği gerçeği karşısında teslim olmuş, Mekke'nin mahallelerini zikrede zikrede sürekli inlemekteydi. Kadınların elinden gelen tek şey, erkekleri sürekli olarak serin sularla yıkamaktı. Ama bu da sabah güneş doğduğunda hemen yükselen ısı, en derin kuyuların suyunu bile ısıttığından ancak günün ilk saatlerine kadar mümkün olabilmekteydi. O gün güneş çoktan yükselmiş olduğundan kadınlar bir köşede sessizlik içinde dua etmeye koyuldular. Tam o anda altüst olmuş durumda kırmızı gözlerle ve yanaklarındaki yaş izleriyle Zeyd geldi. "Ebu Ümame çok hasta, lütfen hemen ona gidelim," dedi. Ne var? Oğluna şaşkın bakışlarla baktı. Ama düne kadar hiçbir şey yoktu. Zeyd öylesine altüst olmuştu ki kadınlar zorlukla yatıştırabildiler ve nihayet konuşabilecek hale geldi. Uzunca süredir hasta olmalı. Camiyle ilgili işleri yapmak için ilk o ayaklanırdı. Dolayısıyla ne zaman onu kızarmış gözlerle görsek yorgunluktan olduğunu düşündük. Halbuki hastaymış. Kerime, "Şimdi nerede?" diye sordu. "Sabah kendisini camide görmedim ve şüphelendim. Evine gittim. Açık havada ölmek ister gibi terasa kadar sürüklenmişti. Konuşmaktan, hatta bacaklarını bile oynatmaktan aciz, bir halının üzerinde hareketsiz yatıyordu." Bu belirtiler hastalığın trajik sonuna işaret etse de Nevvar oğlunu teselli etmeye çalıştı. Bu koşullar altında diğer hastaların da Ebu Ümame'nin kaderini paylaşacağı anlaşılmaktaydı. Ayşe yeniden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le konuşmaya karar verdi. Çok genç, çok zarif ve nazik ama çok da kararlı bir kadındı. Fikrini doğrudan insanların yüzüne söylemekten çekinmiyor ve peygamberin yoldaşlarının çoğu kendisini dinliyordu. Günlük hayatlarının akışı içinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öğretilerini dikkatle dinler ve bu sebepten ötürü de peygamber evinde değilken çoğu kişi ona danışırdı. Hazreti Peygamber kendisine insanların iyiliği için çalışmayı olduğu kadar hem mutlu hem de üzücü anlarda kaderin ezeli hükmüne razı olmayı da öğretmişti. Kendileri de son yıllarda özellikle de Mekke'de her gün putperestlerin öfkesine maruz kaldıkları dönemde muazzam sıkıntılı dönemleri atlatmak zorunda kalmışlardı. Hazreti Ayşe kadere boyun eğmek gerektiğini bilmekteydi ama şimdi Allah'ın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme emanet ettiği toplumun hayatı söz konusuydu. Dolayısıyla müdahale etmeye karar verdi. Zeyd, Hazreti Ayşe'yi ve diğer kadınları o anda camide olan Hazreti Peygamber'e olan saygısından belli bir uzaklıktan izledi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kudüs'e bakan bölümün çatısı için gereken sütunların yerleştirilmesi için diğerlerine yardım etmekteydi. Diğer bölümlerin üstünün kapalı olması gerekmiyordu. Ayşe'yi görünce alçak merdivenden indi ve karısının sözlerini dikkatle dinledi. Zeyd konuşmaları duyamıyordu ama Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ellerini gökyüzüne açtığında söylediklerini alenen işitti. "Allah'ım, Medine'nin de Mekke kadar, hatta daha da çok değerli olmasını sağlamanı diliyorum. Ayrıca lütfen bizler için yiyeceklerini kutsa ve ateşini Mahya'ya gönder." Elcuhfe adı da verilen Mahya, güneye doğru Mekke doğrultusunda 3 gün uzaklıkta bir köydü. Peygamber ölümün nefesini uzaklara yollamasını dilemişti Allah'tan. Bu duanın haberi vahanın en uç sınırlarına kadar hızla yayıldı ve her bir şey sinmiş acı ve teslimiyet dolu atmosferi dağıtmak zor gibi görünse de insanlarda umutların yeşermesine yol açtı. Zeyd, Ebu Ümame'nin hasta olmasından dolayı çevresinde olan bitenin farkına varamayacak kadar sarsılmıştı. Hissettiği acıyla başa çıkabilmek için sarhoşlarınkine benzeyen bir sersemlik haline girmişti. Mescitten amaçsızca çıkan çocuk, çoğunlukla dua için insanların toplandığı bölümün bir köşesine çökmüştü. Nevvar ve Kerime'nin, Ebu Ümami'nin reisi olduğu Beni Necar kabilesinin ileri gelenleriyle birlikte yaşlı adamın evine gidişlerini izledi. Gözden kaybolduklarında içinden bir sesin onları izlemesi için ısrar ettiğini duydu. Belki aniden yalnız kalma korkusu bastırmıştı. Belki de yalnızca kendisini içine kapanma riskine karşı uyaran nefsiydi. Ölümcül bir tehlikeden kaçar gibi koşmaya başladı. Eve vardığında zorlukla terasa ulaştı ve genellikle Ebu Ümami'nin yattığı odada bir köşeye oturdu. Ve farkında olmaksızın terastan gelen seslere eşlik ederek Allah'ın şu kelamını tekrarlamaya başladı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ve Rabbin bal arısına, dağlarda, ağaçlarda ve çardak kurulan yerlerde kovan yap diye vahyetti. Sonra dedi, bütün meyvelerden bal toplayın ve uysallıkla Rabbinizin yollarını tutun. Onların karınlarından çeşitli şerbetler çıkar ki insanlara onlardan şifa vardır. Hiç kuşkusuz bunda tefekkür etmesini bilenler için bir işaret vardır. Parantez içinde 16/68-69. Kur'an'ın ayetleri onu uyuşukluktan kurtardı. Ebu Ümame'ye yardım edebilme fikriyle canını vermişti artık. Kadınların Hazreti Peygamber'in de zaman zaman söz ettiği gibi balın tedavi edici özellikleriyle ilgili konuşmalarını duymuştu. Kilere koşup bal bulmak için altını üstüne getirdi. Sonunda içinde hala biraz bal bulunan toprak bir kap buldu. Balı çözmek için biraz su ekledi ve bir tahta parçasıyla karıştırdı. İşte o anda içeri Yezid girdi. Hurmalık dönüşü hastalığın seyrine ilişkin iyi haberler duymuştu. Gözümüz aydın Zeyd, salgın bitti ve hemen hemen tüm hastalar iyileşmeye başladı. Bu gerçekten bir mucize. Ebu Ümame hala çok hasta. Ona yardım etmek istiyorum. Kardeşinin perişan ifadesi karşısında Yezid'in sevinci sönüverdi. O sırada çok keyifsiz gözüken Nevvar terastan inmekteydi. Zeyd, Allah'a şükür buradasın. Ebu Ümame konuşamıyor ama seni sorduğunu anladım. Çocuklar yukarı fırladılar. Kalplerindeki umut, yaşlı adamın yüzünü görür görmez uçtu gitti. Daha rahat nefes alabilmesi için sırtına birkaç yastık koymuşlardı. Ama yüzünden durumunun ne denli vahim olduğu okunabilmekteydi. Birer çukura dönmüş gözlerinin çevresinde derin mavi halkalar vardı. Hareketsiz gibi duruyordu ama Zeyd'i görünce bir fısıltı döküldü ağzından. Çocuk büyük bir zorlukla birkaç damla bal içirdi. Ebu Ümame bundan mutlu olmuş gibiydi. Bitmek bilmez dakikalar geçti. Odadakilerin hayret fısıltıları arasında yaşlı adam titrek bir sesle de olsa konuşmaya başladı. Çocuk neredeyse dudaklarına dokunacak kadar eğilmişti. Allah senden razı olsun çocuğum. Siyah cübbemi getir ve beni ona sar. Zeyd şimşek gibi o gizemli zatın Ebu Ümame'ye Kudüs yakınlarında verdiği cübbeyi aramaya gitti. Cübbe bir köşede katlı duruyordu. Yukarı döndüğünde Yezid hastalığın nasıl sona erdiğini anlatmaktaydı. Bariz ızdırabına rağmen yaşlı adam huzurlu, neredeyse mutlu bir görüntüye bürünmüştü. İnsanların hastalıktan kurtulduğunu duyduğunda şiş dudaklarında bir gülümseme belirmişti. İki kardeş yaşlı adamı cübbesine sardılar. Sensiz ne yapacağım? Zeyd içini karamsar bir bilinç hali doldururken hissettiği acı altında eziliyordu. Yaşlar yüzünü yıkıyor ve çenesinden Ebu Ümami'nin sakalına akıyordu. Nevar, oğlunun yaşlı adamı rahatsız ediyor olmasından korkarak uzaklaştırmak için omuzlarından tuttu. Ama Ebu Ümame, zayıf bir sesle çocuğun kendisine biraz daha yaklaşmasını istedi. Böylelikle annesi de sözlerini duyabilecekti. Benim için endişelenme Zeyd. Gideceğim yer bırakmakta olduğumdan çok daha iyi. Yaşlı adam gülümseyerek gökyüzünü işaret ederken sesi çoktan başka bir aleme ait gibiydi. Hele bensiz ne yapacağını hiç sorma. Asıl başkaları sensiz yapamazlar oğlum. Ne demek istiyorsun? Ne yapmam gerekiyor? Neden burada benimle kalamıyorsun? Ben sensiz nasıl büyüyeceğim? Zeyd'in dudaklarından dökülen sözcükler, gözlerinden akan yaşlara eşlik etmekteydi. Korkma yavrum. Tek yapman gereken peygamberi izlemek. Ne bu dünyada, ne öteki alemde ondan daha iyi bir rehber bulamazsın. Tek yapman gereken olabildiğince ona yakın olmak. Ve unutma, sakın umudunu yitirme. Şimdi Muhammed'e git. Ebu Ümame'nin sesi bir hırıltıya dönüşene kadar boğuklaştı. Yaşlı adam ritmik bir şekilde tek bir kelimeyi zikrediyordu. Bu onun son duasıydı. Allah, Allah, Allah. Nevar yavaşça oğlunu kendisine çekerek ona söylenileni yapmasını fısıldadı. Zeyd zorlukla ayrıldı ve annesinin sözüne uydu. Zeyd, Hizet ve Kerime sessizlik içinde bekleyecekleri alt kata indirildiler. Boğucu bir üzüntü zaman kavramını yok etti. Namaza davet eden müezzinin sesini duyana kadar öylece kaldılar. O zaman hayatın günlük ritmine geri dönmekten hafiflemiş gibi mescide yöneldiler. O andan itibaren de Ebu Ümame'nin Medine sokaklarında kendileriyle birlikte yürüyen eski görüntüsünün yerine kendilerine yukarıdan bakan, gökyüzündeki bir melek gibi adımlarını izleyen yeni Ebu Ümame'nin görüntüsünü koymaya çalıştılar. Bu düşüncelerle ikindi namazını Hazreti Peygamber'in arkasında kıldılar. Daha sonra da boşalan mescidin köşesine yerleştiler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mihrapta imamlık ettiği noktada oturmaya devam etmekteydi. Ne yaptığını görememekle birlikte dua etmeye devam ettiğini düşünüyorlardı. Akşam namazı başlayana kadar bu şekilde kaldılar. Birileri kandilleri yakmıştı. Ebu Ümame ve Zeyd'in ailesinin de dahil olduğu Beni Necar kabilesinden bir adam içeriye girerek peygamberin yanına gitti. Adamın adımlarını duyan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dönünce çocuklar gözlerinin yaşla dolu olduğunu fark ettiler. Beni Necarlı adam aniden durdu. Peygambere bakar bakmaz onun zaten olanı biteni bildiğini anlamıştı. Başıyla selam vermekle yetindi ve yanına oturdu. Ebu Ümame ölmüştü. Ayrım sonu. Sayfa 163.